Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Bu akşam her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli gelişmelerin arka planlarını konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, bir süredir Türkiye kamuoyunu bir hayli meşgul eden Brunson davası ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı hocam. Ve bu gelişmenin sıcağı sıcağına değerlendirmelerini sizden almak isteriz. Buna dair bir emare var mıydı? Brunson'ın serbest bırakılacağına dair siz neler öngörmüştünüz? Neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar dileyerek programımıza başlayalım. Türkiye'nin bulunmuş olduğu jeopolitik konumundan dolayı sürekli olarak bakıyoruz. Bir ay içerisinde onlarca önemli gündem maddesinin birbiri peş sıra gittiğini görüyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesinde bir yılda yaşanabilecek siyasi, sosyal bir takım hadiseler Türkiye'de bir ayda çok rahat görülebiliyor. İşte Brunson davası da bunlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Bundan önceki mahkemelerde özellikle o yazın olan duruşma sonunda işte ev hapsi ve sağlık nedeniyle gözetim altında kalma kararı alındığında büyük bir döviz operasyonu yaşamıştık. Yani doların 7000 liraya fırlaması, ekonomide bir türbülans yaşanması. Hatta mahkeme öncesinden doların bir tırmandığı görmeye başlamıştık. Evet. Bu duruşma öncesinde tam tersine doların 6 liranın altına indiği ve sürekli döviz kurlarının aşağı doğru çekildiği gözlemlendi. Buradan da şu sonuca vardı, birçok gözlemciler dendi ki muhtemelen bu sulh ile, yani her iki tarafın da kazan kazan politikası izlemesiyle sonuçlandı diye değerlendirildi. Çünkü uluslararası ilişkilerde bir şeyler verip bir şeyler alınır. Perde gerisinde yapılır bunlar. Fakat bu da son tahlilde diplomatik olarak da işte kamuoyuna bazı açıklamalarda bulunur. Evet. Çünkü biz biliyoruz ki Amerika'daki davalarda da mesela Halkbank Genel Müdür Yardımcısının tutuklu olması, FETÖ ile ilgili hiçbir adli soruşturmanın yapılmaması, bunlar hukuka uygun olduğu için değil, siyasi bir takım mülahazalarla yapılan hadiselerdir. Evet. Mesela Brunson'un da ilk tutuklandığında kamuoyunda hiç de öyle bu kadar infial uyandıracak bir haber değeri olmayan bir konuydu bu. Evet. Sıradan bir vakayı adiyeden bir olaymış gibi yansıdı basına. Fakat zaman içerisinde bu Kasım ayında
Amerika'daki
o ara seçimler ve bu seçimlerin kritik öneme haiz olması, başkan yardımcısı olan Pompeo'nun bu işi biraz da artık böyle kişiselleştirmesi neticesinde bakın Trump'tan daha çok Pence'in ifadeleri gündeme geliyor. Ve Türkiye ile Amerika arasında bir takım gerginliklere sebep olmuştu. Fakat son tahlilde yani biz hukukçu değiliz, hukuki olarak bu işin mesnedi nedir onu bilmiyoruz ama şunu da görmek lazım. Siz mahkemeden Amerika'ya rest çeker bir şekilde diyelim ki tutuklu olarak yargılanacaktır diye karar verdiğinizde doların tekrar bir 7000 liraya fırladığında bunun ekonomik olarak yansımalarını bir esnaf üzerinde, çiftçi üzerinde, emekli üzerindeki yansımalarında siyasiler herhalde dikkate alıyordur. Artı perde gerisinde de bunu verince karşılığında neler alınıyordur vesaire. Bunların hepsini ortak değerlendirerek bir takım şeyler çıkıyor. Benim bu kişisel görüşüm şudur. Bu tür davalar hukuki olmaktan daha çok siyasidir.
Evet.
Tekrar ediyorum, yani bu sadece Türkiye için böyle değildir. Yani uluslararası bir takım basın yayın organlarına, medyaya düşmüş bir takım böyle siyasi içerikli davaların hukukiliğinden daha çok iki ülke arasındaki o anda konjektürel ilişkilere ve dünyadaki duruma göre de bu yargılamalar yapılır. Buna göre kararlar verilir. Mesela şu anda işte Mursi'nin Mısır'daki yargılanması, buna benzer birçok davaları görürsünüz. Konjektüre göre kararlar çıkar, bundan emin olabilirsiniz.
Peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka önemli konu, yine hem Türkiye kamuoyunu hem de dünya kamuoyunu yeterince meşgul eden bir konu. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamaması. Bununla ilgili çok şey yazılıp çiziliyor, söyleniyor. Çeşitli senaryolar var. Suudi Arabistan gelin konsolosluğu gezin, inceleyin, araştırın dedi. Sonrasında izin alındı, izin çıktı ama bir türlü başlamadı konsolosluğun aranması işlemi. Sonrasında son olarak dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ortak bir komisyon kurulacağı, ortak bir çalışma grubu kurulacağı yönünde açıklama yaptı. Türk ve Suudi yetkililer tarafından, ki o yetkililer de Türkiye'ye geldi. Ama Cemal Kaşıkçı'dan bir haber yok. Bu olayı nasıl değerlendirmek gerekir? Kısmen geçen hafta da konuşmuştuk ama yeni gelişmeler ışığında bunun ABD boyutu da var. Türkiye ve Suudi Arabistan üçgeninde neler yaşanıyor? Nereye gitti Cemal Kaşıkçı?
Yani şöyle, işin adli, polisiye, istihbarat boyutları vardır elbette. Onu biz sadece medyadan duyduğumuz kadarıyla, herkesin bildiği kadarını biliyoruz. Evet. Ancak bizim burada olayları yorumlarken elimizdeki verilerden yola çıkarak bir büyük resmin yorumlanmasından bahsedecek olursak, mesela Suudi Arabistan bu Kaşıkçı hadisesinde bu insanı ortadan kaldırmayı kafaya koymuşsa, bunu Amerika'da, İngiltere'de, ki bu gazeteci sürekli dünyanın dört bir yanında giden, Washington Post'ta yazı yazan, yani uluslararası üne sahip bir kişi. Yani bir $10,000 verdiklerinde bir tetikçiye bunu bir şekilde bir dar sokakta infaz edebilirlerdi. Evet. Neden Türkiye'de ve neden bu kadar sansasyonel olundu konusu bizi ilgilendiriyor. Birincisi, bu kişinin kraliyet ailesindeki bu ani ve şeye, prosedüre uymayan, yani Selman bin Abdülaziz'den sonra Prens Nayef geçecekti bildiğim kadarıyla. Onun yerine Selman, kendi oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht prens ilan etti ve bu Kushner, Trump'ın damadı ve Amerika'daki neokon ve siyonistlerin bu Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu coğrafyasının sokaklarına yönelik bu karizmatik bir takım bu heyecanlandıran bu dalgayı kırmak adına yeni bir işte umut olarak bu Muhammed bin Selman'ı parlatıyor. İşte kadınların araba sürme hakkı verilmesi, bir takım yenilikler vesaire. Bir taraftan da muhalifleri acımasızca ortadan kaldırıp, yani dünya medyasına imajı parlatırmış geleceğin bir Orta Doğu lideri olarak ortaya çıkarmak istiyor. Fakat tam da burada Cemal Kaşıkçı muhalif bir gazete çıkarmanın eşiğinde olan bir kişi. Ki dünyaca da bağlantıları olan birçok uluslararası basın yayın organı Suda kraliyet ailesiyle ilgili böyle işte ismi söylenmemek kaydıyla yazdıkları haberlerin çoğunu bu kişiden aldığı biliniyor. Evet. Dolayısıyla ortadan kaldırılması gerekiyor idi. Şey adından, bugünkü mevcut yönetim ve rejim açısından. Bunu neden Türkiye'de yaptılar sorusu önemli. Çünkü bu teamüden planlanmış bir konu. Çünkü salı gününe randevu veriliyor. O günün sabahında jetler gece saat 3'te Türkiye'ye iniş yapıyor. Ve kısa bir süre sonra, yani 17-18 saat sonra tekrar ülkelerine dönüyor. Adli tıp uzmanına kadar insanlar geliyor. Ya bu işin planlandığı ortaya çıkıyor. Ve arkasından Suudi basın yayın organlarında çıkan haberlere, yani böyle kraliyet yanlısı zaten bütün medyayı onlar yönetiyor da, haberlerde Türkiye güvenli bir ülke değil.
Evet.
Gibisinden çünkü
algı
oluşturma operasyonu var. Hatta Türkiye aklı selim hareket ediyor. Öbür türlü bizim muhalefetten bazı aklı evvelerin söylediği gibi hareket etmiş olsa işte Suudi dış büyükelçiyi sınır dışı etmek vesaire.
Evet.
Yani bodoslama içeriye girmek teamülleri vesaire. Zaten onlar da tam istedikleri buydu. Yani Türkiye bölge istikrarı açısından Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle zaten gergin olan ilişkilerini daha da ileri bir boyuta geçirmeden fakat usta bir manevrayla yani olayın evet. nasıl gerçekleştirdiğini kamera kayıtlarıyla bütün dünya kamuoyuna sunarak onları kendi oyunlarıyla olayı yüzüstü onları bıraktı ve şu anda Amerika'nın ve Suudi Arabistan'ın birlikte çalışalım demelerinin sebebi olayı sulandırma gayesi. Şu anda açık net bir şekilde Suudilerin Kaşıkçı'yı ortadan kaldırdıkları bütün deli şeyle ortada.
Evet.
Bunu kamuoyu da görünce dünyada yani adeta rezil oldular. Türkiye'nin üzerine belki bazı faturaları yıkmaya çalışıyorlardı ama Türkiye güvensiz bir ülke, işte Türkiye'de bu gibi şeyler olabiliyor. Siz Türkiye'de de ev alsanız, Türkiye'de de yaşasanız biz bak uluslararası üne sahip olan bir gazeteciyi bile burada alıp infaz edebiliyoruz mesajı da vermek istiyordu belki iç kamuoyuna.
Evet.
Ama olay tersine döndü. İşte herkesin bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var.
Peki hocam. Diğer bir konu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan'ı ziyaret etti geçen hafta. Macaristan'da tarihi bağlarımız var ve orada da yine ilgiyle karşılandı ve çeşitli temaslarda bulundu. Gülbaba Türbesi'nin açılışını Macaristan Başbakanı Orban'la birlikte gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan ilişkileri bakımından bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Bir taraftan da FETÖ meselesi var. Yine bu ziyaretin konu başlıkları arasındaydı. Neler söylemek istersiniz? Macaristan açısından Türkiye'nin önemi nedir? Göçmen meselesini altını çizerek soruyorum.
Şöyle, tarihi kayıtlara bakarsak, işte Kanuni Sultan Süleyman'ın 1520'de tahta geçip o 46 yıllık saltanatında ilk seferi Belgrad'ın fethi. Hemen arkasından da sanırım 1526 yılında Budin'i fethediyor evet. ve Macaristan Osmanlı topraklarına katılıyor. Bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'dir. Ortadan Tuna Nehri geçiyor. Eski tarihi kaleleriyle eski şehrin olduğu yer Budin. Nehrin karşısında da Peşte var evet. yeni şehir. Dolayısıyla biz Budapeşte diyoruz Macaristan'ın başkenti. Macaristan'ın bir özelliği işte 1526'dan ta Karlofça Anlaşması'na kadar 150-200 yıl Osmanlı yönetiminde kalmıştır.
Evet.
Ve Macar ovaları olarak bilinir. Çok verimli toprakları var ve Osmanlı'da kaldığı sürece hazineyi besleyen en büyük gelir kaynaklarından biri olmuştur. Daha sonra işte Osmanlı'nın elinden Macaristan çıktıktan sonra orada bir takım eserlerimiz kalmış ki Gülbaba Türbesi'nin restorasyonu da bununla alakalıdır. Bir de Macarların aslının mesela İngilizce yazılışı Hungari'dir. Hun asıllıdır bunlar. Yani Türk asıllıdır.
Evet.
Sonra asimil olmuş Katolik Hristiyanlardır.
Evet, evet.
Yani Attila'nın komutasında Roma'yı kuşatan o Hun Türklerinin kalıntıları olarak bilinir. Yani konuştukları şey evet. lisan olarak, kültür olarak Avrupa'dan da farklıdırlar Macarlar. Yani öyle bir Türklükleri var. Arkasından Osmanlı yönetiminde kalmış ve Osmanlı kültürün etkisinde kalmış bir dönemleri vardır. Ve bugüne geldiğimizde ise Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Osmanlı ile birlikte tarih sahnesinden çıkıldığında nasıl ki biz Osmanlı topraklarından 30-40 tane devlet çıkarılmıştır. 20 milyon evet. kilometre kareden 800 bin kilometre kareye düşmüşüz. Macaristan'da bugünkü Romanya'nın Erdel bölgesinde, Sırbistan'da, Hırvatistan'da, Slovakya'da birçok yerde toprak ve nüfus bırakmıştır. Yani Macaristan şu travmayı yaşamıştır. Yani tarihi topraklarını ve nüfusunu büyük bir bölümünü kaybetmiş, küçük dar bir alana sığınmıştır. Bu nedenle de yabancı asla kabul etmiyor. Yani bir hani sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek evet. yemesi gibi. Mesela Almanya ya en çok zorluk çıkaran ülkelerin başındadır Macaristan, o göçmen, özellikle evet. Suriyeli göçmenler konusunda. Yani biz bu kadar toprak kaybettik, bu kadar nüfus kaybettik, daha bir de yabancıları almaya evet. tahammülümüz yok diyor. Çünkü bir de zengin çok kaynaklara sahiptir Macaristan. Yani yüz ölçümünün ekseriyeti tarıma elverişli. Mısır'dan sebze meyvesine her türlü ürünlerin, tarımın, hayvancılığın bol olduğu. Yani zengin bir coğrafya. Mavi Tuna ve yeşil ormanları, tarım topraklarıyla Türkiye'nin işte Macaristan'la olan ilişkilerinde bir tarihi kültürel bağlar var. Bir de ekonomik olarak Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'la da bizim ticaret bağlamında alışverişlerim her geçen yıl artmakta. Evet. Ve bunu geliştirme adına da yapılıyor. O FETÖ ile ilgili zaten o klasik Sayın Cumhurbaşkanı gittiği her ülkede onların açmış olduğu okulların kapatılması, Maarif Vakfı'na devredilmesi ve oradaki bir takım suça bulanan insanların da Türkiye iadesi konusunda. Yani klasik, bunu Moğolistan'a gitse de, Gana'ya gitse de yapılan bir prosedür olarak Macaristan'da da gerçekleştirildi. Ama Gülbaba Türbesi'nin orada olması tarihi bir referans olarak yeni genç neslin de işte bu gezi programları içerisinde orayı alması bakımından öyle bir Bektaşi şeyhidir Gülbaba.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir başka gelişme bu hafta için. İdlib'de bir anlaşmaya varılmıştı. Türkiye-Rusya arasında çatışmasızlık bölgesi, güvenli bölge kurulması noktasında. Ve buna dair bir takvim ortaya konulmuştu. O takvim içerisinde yer alan maddelerden biri de ağır silahların geri çekilmesi noktasındaydı, sınır dışına çıkarılması noktasındaydı. Bu gerçekleşti, yani silahların arındırılma işlemi tamamlandı. Bundan sonra ortak devriye Rus ve Türk askerleri tarafından ortak devriye görevi başlayacak. Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanmakta olduğunu ve tüm örgütlerin bu süreçte işbirliği yapmasını aktif şekilde sağlayan Türk partnerlerinin başrolde olduğunu söyledi. Rus Dışişleri de anlaşma kapsamında 1000'den fazla militanın bölgeden çıktığını duyurdu. Bu konuya bakalım, nasıl İdlib anlaşması nasıl ilerliyor? Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz? Evet. Buyurun hocam.
Şimdi İdlib'in coğrafi konumuna baktığımızda özellikle güney sınırları Rusların Laskiye civarındaki Tartus ve Hümeymin hava üssü ve Tartus deniz üssüne çok yakın. Ve Rusların olmazsa olmaz dediği ağır silahların 10-15 hatta 20 kilometreye kadar olan bir mesafede o sınırdan uzaklaştırılması. Çünkü muhaliflerin veyahut da Heyet-i Tahrir-i Şam'ın elindeki bir takım ağır silahlar 15-20 kilometre menzilli. Yani gerektiğinde Rusların o üstlerini vurabilecek şeyde. Yani her ülke artık kendi birinci dereceden çıkarını önemsiyor. Rusya olmazsa olmaz olarak bu kuralı koydu. Evet. Yani Türkiye'de sahada bütün aktörlere söz geçirebilecek yegane ülkedir. Eğer Türkiye'ye rağmen oradaki rejime muhalif bütün grupların bir kere Türkiye'den gelen insani yardımlarla, yani bugüne kadar ayakta durduklarını biliyoruz. Evet. Bu nedenle Türkiye onlara istihbarat olarak, artık askeri olarak, polis teşkilatı olarak gitti. Ağır silahlarını iç bölgelere çekti ve anlaşmanın gereği olarak orada bir güvenli bölge oluşturuldu. Yani insanlar, evet, siviller hayatlarına devam ettirecek. Yine hafif silahlar bulunabilecek. Herkes de kendi bulunduğu yerde konumunu güçlendirmiş olacak. Bu büyük bir başarıdır. Çünkü öbür türlü Rusya için de maliyetli bir operasyon olacaktı bu. Yani Rusya bunu havadan bombardıman yapması, karadan işte rejimin, İran, evet, Hizbullah'ın içeri girmesi, yani İslam dünyası açısından da, Batı kamuoyu açısından da yeni bir mülteci dalgası olması bakımından da herkes hep külfetli bir, yani sonuçta herkes istediğini yapabilirdi ama işin faturası ağır olurdu. Türkiye bu işi kansız, kavgasız ve oldukça düşük bir maliyetle başardığı için hem evet. Rusya hem de Batı dünyası bu konuda Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bu Türkiye soft power dediğimiz yumuşak gücüne borçlu. Çünkü insani olarak her kesime merhamet eli uzatıp insanların o konuda güvenini kazandığı için evet. Böyle bir aktör olarak olumlu bir işlev üstlendi. Dolayısıyla Türkiye İdlib'de yani bütün dünyanın takdirini kazanacak olumlu bir adım attı ve süreç 12 tane gözlem noktamızın hı-hı. dışında şu anda 15-20 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin oluşturulmasıyla birlikte İdlib artık inşallah bundan sonra sükunet dönemini yaşar diye düşünüyoruz.
İnşallah hocam. Bir de Rusya ile ilgili İngiliz basınında yer alan bir iddia var. Onu paylaşayım sizinle hocam. Putin yeni Suriye'sini buldu deniliyor. Hı-hı. Ne demek istiyorlar? Hemen aktarayım. İngiliz basını Rusya ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Putin'in gözünü Libya'ya çevirdiğini yazan İngiliz basını Rus özel birliklerinin ülkede eğitimler yaptığını öne sürmüş. Bu ne demek oluyor hocam?
Şimdi Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya'da birden fazla yönetim var. Mısır sınırına yakın Bingazi dolaylarında Halife Haftar'ın evet. Ki bu Amerika ve CIA'nin de kontrolünde olan birisi bu. Mısır ve Amerikan desteğiyle ülkenin doğu sınırında yönetim kurdu. Başkent Tripoli veya Trablus'ta ayrı bir yönetim var. Güneyde Tuareklerin olduğu bölgeler, kabileler kendi kafasına göre takılıyor. İşte tam da bu sırada Yunanistan çok uluslu şirketlere tıpkı Kıbrıs'ın güneyinde olduğu gibi Girit'in evet. güneyinde olan münhasır alan bölgeleri çok uluslu şirketlere doğalgaz ve petrol arama imtiyazı vermeye hı hı. başladı. Hatta Türkiye'den de strateji uzmanları ki benim de görüşüm odur. Türkiye'nin de Libya ile temasa geçip yani Yunanistan'ın ve batılı çok uluslu şirketlerin oldu bittiye getirerek o Bingazi, Sirte Körfezi'nden Girit'e kadar olan bölgede tamamen Libya'nın milli hakkı olan bölgenin oldu bittiye getirilip Yunanistan marifetiyle Yunanistan da orada küçük bir pay alıp çok uluslu şirketlerin orada hegemonya kurmasını önlemek için Rusya bir adım atıyor. Türkiye'nin evet. de Rusya ile birlikte hareket etmesi milli menfaatlerine daha yakındır diye düşünüyorum.
Evet. Tam da bu noktada bir başka önemli konu Fırat'ın doğusu ve onun öncesinde de Münbiç'in terörden arındırılması konusu ABD ve Türkiye arasında bir anlaşmayla ortaya konulmuştu ama bir türlü istenilen gerçekleşmiyor. Hatta üstüne Münbiç'te terör örgütü YPG PKK hendekler kazıyor Afrin'de hı hı. olduğu gibi ve işin bir başka ilginç tarafı ABD yani müttefikimiz olan ABD onlara bu hendekleri kazması için yeni iş makineleri hı hı. sağlıyor. Buna da bir bakalım hocam. Münbiç'te neden işler sarpa sarıyor ya da istenildiği gibi ilerlemiyor?
Valla herkesin bildiği fakat resimde de yani her hafta konuştuğumuz konu şu. Evet. Türkiye başta Tel Abyad olmak üzere Fırat'ın doğusundan bu YPG'lilerin elindeki bazı bölgelere operasyon yapmadan bu işin de duracağı benzemiyor. Bunu Amerika ile nasıl zimni anlaşma yapar onu bilemiyorum, strateji uzmanları nasıl yaparlar. Çünkü Amerika göstere göstere bizi Münbiç'te oyalayarak Fırat'ın doğusunda yeni bir yapılanma gerçekleştiriyor. Yani üstlerini büyütüyor. Rakka, Deirizor arasındaki petrol ve doğalgaz yataklarının üzerine kondu. Tapka barajı başta hı-hı. olmak üzere Fırat Nehri'nin sularının kontrolünü ele geçirdi. Yani sadece Suriye'nin %25'lik bir kısmı değildir Fırat'ın doğusu. Aynı zamanda su ve petrol doğalgaz kaynaklarının da olduğu kesimdir. Suriye-Irak sınırını işlevsiz hale getirerek Musul'a kadar olan bölgede hatta DAEŞ'lıları oradan oraya transfer ederek evet. yani DAEŞ sanki bir maymuncuk gibi. Bir de insanın aklına şu geliyor. Yani bu IŞİD, DAEŞ niye bir gün İsrail'de, Tel Aviv'de veya Amerika'da bir tek bomba patlatmazdı. Hep sürekli olarak bir yeri işgal ediyor. Arkasından Amerika geliyor. üst kuruyor vesaire. Evet. Bu yönüyle de ayrıca evet, düşünmeye değer bir konu. Yani son tahlilde Münbiç'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Münbiç'in %90'ı Müslüman Araplardan oluşuyor. Az sayıda Türkmen ve Kürt var. Yani eninde sonunda orada Amerika'da YPG'liler de çekilecektir. Oranın asli unsurları olan ve birçoğu Türkiye'de olan insanlar oraya gidecektir. Fakat evet, Amerika bunu geciktirerek ve Türkiye'ye de bir takım fatura çıkartarak doğudaki yarım kalmış işini tamamlamaya çalışıyor. Bunun için de bu oyuna gelmemek lazım. Yani bir takım bir taraftan Münbiç'le ilgili süreç Amerikan oyalama taktiğine rağmen işlemeli ama öbür taraftan Fırat'ın doğusunda daha İran sınırına kadar hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarının olduğu yer bir şekilde operasyonla ortadan kaldırılmalıdır diye düşünüyorum.
Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün komandoların mezuniyet töreninde konuştuğu Sparta'da şöyle dedi: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz. Yani evet, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon.
Başta Sincar olmak üzere.
Evet. Bunu da altını çizmeden geçmeyelim.
Eğer siz Münbiç'te oyalanırsanız onlar oradaki yapılanmasını tamamlar. Tam da onlar istediği evet, tuzağa düşmüş olursunuz.
Evet, tabii gene Münbiç konusunda ABD'nin sözünü tutmadığını ve bu konuda da gerekenin yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine bugün Isparta'da yaptığı konuşmada.
Siz operasyonu Fırat'ın doğusundan başlatırsanız onlar evet, zaten güçlerini oraya çekecek. Hı-hı. Burada hendek kazacak, mecalleri kalmayacaktır. Ama evet, siz Münbiç'te oyalandıkça bütün güçleriyle size burada problem çıkarlar.
Peki hocam, bu bölümü noktalayalım. Birazdan kaldığımız yerden diğer önemli başlıklarla konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına kısa bir ara vereceğiz. Akabinde tekrar bu stüdyoda olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İstanbul Çamlıca stüdyolarında Medeniyet Coğrafyamız programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, önemli bir ziyaret gerçekleşti Irak'a Türkiye'den. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'ı ziyaret etti ki Irak'ta yönetim yeniden şekilleniyor. Yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih görevine başladı. Çavuşoğlu onunla görüştü. Irak ziyareti önemli çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu daha önce güvenlik sebebiyle kapatılan Musul ve Basra konsolosluklarının yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız diye altını ısrarla çizdi, vurguladı. Türkiye-Irak ilişkileri yeni dönemde nasıl bir ivme kazanır, nasıl bir şekil alır? Çünkü terörle mücadele Irak'ta bizim önemli gündem başlıklarıyla sürekli tartıştığımız bir konu. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Yeni bir sayfa açılır mı?
Şimdi Irak merkezi hükümeti de o seçimler sonucunda Muqtada as-Sadr birinci parti olarak çıktı ve oranın demografik yapısına baktığımızda Şiiler çoğunlukta, fakat Irak yanlısı Şiilerle İran yanlısı Şiiler arasında da kendi evet, aralarında bir rekabet var. Dolayısıyla istenen ve beklenen bir kalıcı hükümet de kurulamıyor evet, Irak'ta. Bu nedenle İran yaşamış olduğu, bir taraftan kuzeyde bölgesel Kürt yönetimi, Barzani, Talabani, Goran hareketi, kendi içerisinde bir uyumsuzluk söz konusu. Diğer yanda o merkezi Irak hükümetinin olduğu yerde Şii gruplar ve diğer ülkenin diğer kısmını oluşturan etnik topluluklar arasında anlaşmazlıklar sürerken Kandil başta olmak üzere İran kuzeyindeki terör yuvalarına da Türkiye hava operasyonları yer yer karadan nokta harekatları yapıyor. İşte Türkiye'nin işte bu dönemde Sayın Dışişleri Bakanı'nın Behram Salih başta olmak üzere evet, ki Kürt kökenli o Talabani ekolünden geliyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği ekolünden birisi. Onunla görüşerek Türkiye'nin vermek istediği mesaj şu: bir, biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Yani Irak'ı biz bütün olarak görmek istiyoruz. Burada ayrılıkçı o PKK ve onun Irak'taki uzantılarına biz operasyon yaparak, yani Irak topraklarını işgal etmek, ilhak etmek, böyle bir düşüncemiz yok. Ama bu terör unsurlarını da burada barındırmak istemiyoruz. Eğer Irak hükümetinin gücü ve mecali varsa bu operasyonu birlikte yapalım. Aksi takdirde biz bu operasyonları yapmaya devam edeceğiz mesajının verildiği bir ziyaret diye düşünüyorum. Artı eğer hükümet kurulacak olursa da Irak'ın yeniden inşası konusu da önemlidir. Çünkü milyar dolarları bulan ihaleler olacaktır. Çünkü yıllardır yakılıp yıkılan bu şehirler, altyapı çok zengin de petrol gelirleri olduğu için buraların yeniden ihalesinin de gündeme geleceği için, yani mevcut bölge merkezi Irak hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilişkilerinin sıcak olması daima milli menfaatler açısından önemlidir. Bu Dışişleri Bakanlığı ziyareti de hem ekonomik hem siyasi hem de güvenlik açısından önemli bir ziyarettir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bosna Hersek'te geçen hafta bir seçim vardı. Daha doğrusu çok başlıklı bir seçimdi. Bosna Hersek ki biraz yapısı karmaşık. Onu anlatmanızı isteyeceğim sizden bilhassa. Avrupa kıtasında devlet sistemi ve idari yapılanması yönüyle en karmaşık sistemin Bosna Hersek'te olduğu tartışma götürmeyecek bir gerçek. Dünya üzerinde böylesine karmaşık ve tuhaf bir yönetim yapılanmasının olduğu tek örnek olarak Bosna Hersek, Yugoslavya'nın parçalanması serencamının bedelini en ağır şekilde ödeyen devlet oldu. Ve ayrılıkçı Sırp politikacı Dodik bu Devlet Konseyi'nin yeni üyesi oldu ki bu Dodik tartışmalı bir isim, Milorad Dodik. Yine Bosna Hersek'te %53.3 bir katılım sağlanmış seçimlere. Yeni yönetimi, yeni seçilen adayları ya da yeni seçilen isimleri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki bu Bosna Hersek'teki yönetim şeklini bize biraz anlatarak.
Şimdi öncelikle Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Bosna'da kanlı bir iç savaş yaşandı. Yugoslavya dönemindeki nüfus istatistiklerine baktığımızda Bosna'nın yaklaşık %45-50'si Boşnaklardan oluşuyor idi. %30-33 civarında Sırplar vardı. %18-20 kadar da Hırvat nüfus vardı. Fakat Hırvatlar ülkenin bir bölümün Hırvatistan'la, Sırplar da Sırbistan'la birleştirerek, yani Bosna Hersek diye bir coğrafyayı Hırvatistan ve Sırbistan arasında paylaşarak onları da Müslüman Boşnaklar'da azınlık duruma düşürmek istiyorlardı. İşte rahmetli Alija Izetbegović'in o bilge kral ünvanıyla o dönemde yapmış olduğu siyasi ve askeri ataklarla bugünkü Bosna Hersek ortaya çıkarıldı. Fakat maalesef Dayton Anlaşması'nda öyle bir şartlar ileri sürüldü ki önce ülke ikiye bölündü. Kuzeyde Sırbistan sınırında Bosna Sırp Cumhuriyeti, Sırplar nüfusun üçte birini, %30'unu oluşturduğu halde ülkenin %49'unu, kuzeyini Bosna Sırp Cumhuriyeti. Ülkenin orta ve güney kısmında ise Bosna Hersek Cumhuriyeti var. Orada da Boşnaklarla Hırvatlar konfederasyonu oluşturuyor. Ve bu seçimlerde her etnisite kendi liderini seçiyor. Yani Sırplar arasında bir mücadele var. Boşnaklar arasında ve Hırvatlar arasında. Evet. Mesela Boşnakların o SDA dediğimiz partisi oylarını arttırdı. Fakat Alija Izetbegović'in oğlu Bakir Izetbegović iki dönemdir seçildiği için şu anda aday değildi. Ama sonuçta Boşnaklar kendi aralarından birini seçiyor. Sırplar kendi aralarında birini, Hırvatlar da. Fakat işin garibi, Sırplar arasında seçilen az önce bahsettiğiniz kişi Sırbistan'la birleşme yanlısı. Yani Bosna Hersek Federasyonu içerisindeki iki tane Sırbistan var. Burada bunu vurgulamak bir Yugoslavya'nın dağılmasıyla oluşan yedi devletten biri Sırbistan var. Bir de Bosna'nın içerisinde Bosna Sırp Cumhuriyeti var. İşte o Dodik dediğiniz adam Bosna Federasyonu'ndan ayrılıp ayrı bir bağımsız devlet olup sonra da Sırbistan'la birleşmek istiyor ki Türkiye buna şiddetle karşı çıkıyor. Ya bu tekrar yeni bir Balkan Savaşı'nın başlatılması gerekir diyor. Onun için bu seslerin yükseltildiği dönemde Türkiye Belgrad'ı ziyaret ediyor. Yani Sırbistan devletine de bu konuda gereken tembihatlarda bulunuyor. Çünkü bu öyle yaptım oldu ile olacak işler değildir gibisinden. Hı hı. Çünkü bu seçimlerin en önemli sonucu şu. Bosna'da bir karar alınabilmesi için Sırp, Hırvat ve Boşnakların üçünün de onaylaması gerekiyor. Tıpkı Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi biri veto ettiği zaman nasıl evet. Beşli çeteden herhangi bir karar alınamıyor. Bunlardan biri veto ettiği zaman hiçbir karar alınamıyor. Bosna'da 90'lı yıllardan bu yana fiilen 20 yıldır hiçbir doğru dürüst karar alamıyor. Yani evet. Avara kasnak gibi dönem bir yönetim
bunun
söz konusu.
Son örneğini bu Kudüs için İstanbul'da yapılan toplantıda görmüştük. Bosna temsil edilmemişti.
Evet. Bosna evet de diyor Bosna evet. temsilcisi. Hırvat ve Sırplar aynı konuda bu Boşnakların işine yarar diye çekimser kalıyorlar veya hayır diyorlar. Dolayısıyla Bosna Hersek evet diyemiyor. Evet. Veya İslam İşbirliği Teşkilatı'na da giremiyor şu anda. Evet. Mesela bakın Arnavutluk girdi. Kosova diyelim ki girebiliyor ama Bosna Hersek
giremiyor.
Böyle bir yapı yani aslında iş yapamaması üzerine kurulmuş bir yapı.
Evet.
Sürdürülebilir bir durum değil Bosna Hersek'in şu andaki yönetim şekli.
Evet hocam, peki bir başka önemli konuyla devam edelim. Fener Rum Patrikhanesi'nden önemli bir karar çıktı. Nedir karar? Hemen bakalım. Fener Rum Patrikhanesi'ndeki toplantıda Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebinin kabulü kararlaştırıldı. Ve bu yönde de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin de Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığı girişiminden yana tavır alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini de açıkladı yine. Bu ne demek oluyor hocam? Yani bizi ilgilen tarafı, ilgilendiren tarafı nedir? Bunu konuşalım
önce,
ve bunu biraz anlatır mısınız?
Önce şu Patrikhane olayını dilerseniz birkaç cümleyle açıklayalım. Şimdi Hristiyanlığın üç önemli mezhebi var. Katolik, Ortodoks ve Protestan. Protestanlık 1519'da bu Martin Luther'le ortaya çıkmış. Daha yeni bir mezhep. Esas Katolikler ve Ortodokslar arasındaki farkı birkaç cümleyle ifade edecek olursak. Mesela Ortodokslar uzun sakal bırakırlar. Katolikler sinek kaydı tıraş olur papazlara baktığımızda
evet.
kilise. Vatikan tek ruhani bir merkezdir Katolik dünyasının. Ama Ortodokslar ise her ülkede devletin kontrolünde bir dindir. Yani Katoliklikte devlet kontrol etmeye çalışan bir kilise vardır skolastik düşünce
evet.
ve laikliğin ortaya çıkması da bu Katolik kilisesinin baskısı yüzünden olmuştur dünyada. Ortodoks dünyasında ise devletin kontrolünde bir kilise imajı vardır. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Fener Rum Patrikhanesi'nde himayesini almıştı. Yani Osmanlı halifeleri Yavuz Sultan Selim'den ta şeye kadar Abdülhamit'e kadar olan dönemde hem Müslümanların halifesiydi hem de Ortodoks Hristiyanların padişahı konumundaydı. Fakat Ruslar Osmanlı'dan bu durumu Osmanlı'nın elinden alabilmek için Moskova Patrikliğini kurdular ve dünya Ortodokslarının lideri Moskova Patrikliğidir dendi. Ve Amerika ve Batı ülkeleri Rusları bu konudaki nüfuzunu kırmak için Türkiye'ye gelen Amerikalı yetkililer, Avrupalı yetkililer Cumhurbaşkanı'na Başbakan'ı ziyaret ettikten sonra Fener Rum Patriği'ni de ziyaret ederler. Yani bizim evet. için manevi lider sizsiniz anlamında. Hatta Abdülhamit Han'ın uzun yıllar Yunan Rum nüfuzunu kırmak için Bulgarlara da ayrı kilise kurdurmuştur ki geçenlerde
evet.
Haliç'te
evet.
Açılışı yapılan o demir kilise hı hı. örneğini verir. İşte Ukrayna kilisesi de Moskova'ya bağlı bir kiliseydi.
Evet.
Ve Ukrayna bu Doğu Ukrayna'da çıkan olaylar ve Rusya ile olan hala devam etmek için savaş nedeniyle kiliselerini ayırma kararı aldı. Çünkü kiliseyle derin devlet birlikte çalışır Ortodoks dünyasında. Yani Yunan kilisesiyle Yunan derin devleti, Rus kilisesiyle Rus derin devleti birlikte çalışır.
Evet.
Yani kilise menfaatleriyle devlet menfaatleri teolojik olmaktan çok siyasi konularda birleşirler. Şu anda Ukrayna ile Rus kiliselerinin, Ortodoks kiliselerinin ayrılması aynı zamanda Fener Patriği'nin de Rus Moskova Patriği'nden biraz daha özerk ve bağımsız hareket etmesini sağlıyor. Evet. Yani Balkanlarda Rusya'nın nüfuzunun kırılması yönüyle önemli bir gelişmedir bu. Ki Türkiye yüzyıllarca bütün Ortodoksların hamisi olması bakımından Fener Rum Patrikhanesi'nde burada siyasi bir rol aldığını bilmemizde fayda var.
Peki hocam. Geçen haftalarda Endonezya'da bir deprem ardından da tsunami meydana gelmiş ve bugüne bakarsak 2000'in üzerinde maalesef kayıp var Endonezya'da. Buna dair geçen hafta konuşmuştuk, dünyanın sessizliğini de konuşmuştuk. İlginçtir, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun aklına gelmiş olsa gerek ki Endonezya'da bir deprem olduğu taziyelerini iletmiş iki hafta sonra. Buna tekrar bakalım. Maalesef değişen bir şey yok. Bu arada hemen altını çizelim. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Endonezya'da Kızılay'la birlikte yardım dağıttı. Ki kendisi orada G20 Merkez Bankası Başkanları ve Bakanlar toplantısı için bulunmakta. Bu konuya bakalım. Bir de Endonezya demişken önemli bir açıklama var oradan hocam. Onu da paylaşalım. Endonezya ulemasından FETÖ fetvası yayımlanmış. Asya Endonezya Sufi Ulema Meclisi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Kur'an-ı Kerim ayetlerini tahrif ettiğini ifade ederek örgütün faaliyetlerine katılmanın haram olduğunu belirtmiş. Evet. Bu fetvayı da değerlendirmenizi isteyelim sizden.
Son günlerde başta bu sosyal medyada da çok dolaşan bir fetvadır bu. Bilenler, ilgilileri bilirler. Şimdi Endonezya malumunuz İslam dünyasında 265 milyon nüfusuyla en kalabalık İslam ülkesidir. Evet. Ve geçen hafta belirttik, deprem, volkan, tsunami bu tür doğal hadiselerin en sık yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Ve bu depremde zemin sıvılaşması nedeniyle çok sayıda can kaybı olmuştur. Hala bulunamayan ve hayatından ümidi kesilen insanlar ölü sayısından daha fazla şu anda. Bu nedenle de biz geçen haftaki programımızda da oradaki doğal hadise olan depremden daha çok insanların ve dünya kamuoyunun duyarsızlığına dikkat çekmiştik. Yavaş yavaş şimdi artık yani can kaybı binlerle ifade edilip kayıp sayısı da çok fazla olunca insanlık adına işte bazı devletler işte şey olsun diye, yani adet yerine bulsun diye bir takım taziye mesajları gönderiyorlar. Ama Endonezya bize çok şey olarak da uzak olması nedeniyle biz Suriye gibi değildir. Yani Suriye'de siz buradan akşam tıra yüklediğiniz malzemeleri sabah
evet, teslim edersiniz.
O insanların eline geçiyor. Fakat Endonezya öyle değil. Dünyanın öbür ucu bize göre. Evet. İnşallah oradaki insanlara da bu yönüyle dua etmek geliyor içimizden. G20 toplantısından bahsettiniz. Evet. O da dünyada ekonomik olarak işte en gelişmiş 20 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin katıldığı, bazen başkanları, bazen maliye bakanları, ki ekonomik ağırlıklı olan bir toplantı. İşte Berat Albayrak'ın da o toplantıya giderken orada klasik olarak yani dünyanın öbür ucunda da olsa bizim sosyal yardım kurumlarının orada bir şekilde devrede olduğunu görmekte inanın insanı sevindiriyor. Yani Türkiye dünyanın her yerinde var olması yönüyle.
Pakistan'la ilgili bir önemli gelişme var. Onu paylaşalım, konuşalım. Pakistan ordusu 1300 kilometre menzilli füze denemesinin başarılı sonuçlandığını duyurmuş. 1300 kilometre menzilli füzenin ülkenin nükleer kapasitesini artıracağı ve bölgesel istikrarı bozacak hamlelere karşı caydırıcı olacağı vurgulanmış. Pakistan'ın bu gücü bilinen bir güç ve ona göre de Pakistan üzerinde de oyunlar bitmiyor hocam. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Pakistan'la Hindistan orada iki düşman kardeş. Evet. Biri bir silah sistemi aldığı zaman diğeri de ona silleme olarak mutlaka bir şeyler yapıyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda Rusya'dan S-400 füzeleri aldığını ve hava savunma sistemini güçlendirdiğini konuşmuştuk. Şimdi Pakistan aynı şekilde işte silah sistemleriyle ilgili bir haber veriyoruz. 1948'den bu yana da birkaç defa Pakistan'da Hindistan savaşıyor. Yani onların potansiyel olarak başka bir yerle savaşması diye bir şey söz konusu değil. Yani Pakistan silahlanması Hindistan'a karşı, Hindistan'ı da Pakistan'a karşı. Çünkü aralarında bir Keşmir sorunu evet. var. Ülkenin kuzeyinde Himalaya dağlarının eteklerinde nüfusunun kahir ekseriyeti Müslümanlardan oluşan. Fakat işte Birleşmiş Milletler'in Pakistan ve Hindistan'a bağımsızlığı verirken orada bir plebisit referandum evet. yapılması kararıyla verilmişti. Fakat Hindistan böyle bir referandumu 60-70 senedir yaptırmadı ve sürekli olarak Pakistan'la Hindistan arasında da bu husumet devam ediyor. Ve Pakistan'ın silahlanması, Pakistan'ın güçlü olması, İslam ülkeleri içerisinde tek atom silahına sahip ülkenin Pakistan olması bizi sevindirir. Çünkü halklar arasında çok derin bağlar evet, olan bir ülkedir. Yani Hindistan'a karşı Pakistan daima bizim dostumuz, müttefikimiz, kardeşimizdir. Pakistan'ın güçlü olması, istikrarlı olması, hem ekonomik olarak, hem siyasi olarak, hem askeri olarak güçlü bir Pakistan, Türkiye'nin her zaman lehine olan bir durumdur diye düşünüyorum.
Evet hocam, Türkiye önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı geçen günlerde. Avrasya Parlamento Başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın ev sahipliğinde. Orada önemli sözler de sarf edildi. Hemen bir tanesini paylaşayım sizinle. Avrasya Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşan Kuveyt Parlamentosu Başkanı Merzuk Ganim'den Türkiye'ye destek mesajı gelmiş. Türkiye'ye ekonomik savaş açanlar başaramayacaksınız diyor Ganim ve Türkiye muz cumhuriyeti değildir ifadelerini kullanıyor. Aslında çok yabancı olmadığımız tabirler. Böyle bir Türkiye'ye yönelik güzel sözler sarf edilirken bir taraftan da Ermenistan'ın temsilcisi, meclis başkan yardımcısı da sözde Ermeni soykırımı ve Dağlık Karabağ meselesine değiniyor. Burada da meclis başkanı Binali Yıldırım'ın tepkisiyle karşılaşıyor ve diyor ki Binali Yıldırım, Ermenistan-Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli. Tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir ifadesini kullanıyor Meclis Başkanı Binali Yıldırım.
Evet, aslında haberde şeyleri de söylediniz. Bu olumlu görüş belirten Kuveyt, tarih boyunca zaten Arap dünyasını biz hep tek torbanın içerisine koyuyoruz. Evet. Filistin'deki Araplar, bu Kuveyt'teki Araplar, bu Irak, bu Basra ve Musul'daki Araplar hep Osmanlı ile müttefik olmuşlardır. Ama buna karşılık bugünkü Necid bölgesinde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha güneydeki bölgedekiler de hep tarih boyunca başka güçlerle işbirliği yapıp Osmanlı'ya karşı cephe almış olanlardır. Yani Arapların da kendi içerisinde farklı olduğunu bilmemizde evet. fayda var. Ermeniler de yani hani kendi ülkelerinde iş bulamayıp 1 milyon gencinin Rusya'da ve dünya ülkelerinde çalıştığı ihtiyarlar ve kadınlardan oluşan bir ülke hala Türkiye ile olan sınırını tanımıyor. Doğu Anadolu bölgesinde, Ağrı'da, Van'da evet. hak iddia ediyor. Bırakın Dağlık Karabağ'ı, Azerbaycan'ın %20 toprağını işgal etmesini. Hala Türkiye topraklarında bile hak iddia ediyor. Hani ataların bir sözü vardır. Allah bunlara kel versin, tırnak vermesin evet. derler. Yani bunların birazcık elinde güç ve imkan olsa ve uluslararası da kamuoyunu da arkasına alıp Türkiye'ye kim bilir neler yaptıracaklar ve PKK terörünün bile arkasında bu Ermeni lobilerinin olduğu konusunda kuşkunuz olmasın. Mesela bizim Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP ve PKK yani onların siyasi uzantıları ve PKK'nın birçoğunun yani Ermenistan deyince böyle gözlerini çekiliyor. Yani bu da ayrıca düşünülmesi gereken bir konudur.
Evet. Peki hocam, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine bir çağrısı vardı. Afrika İş Forumu'nda konuştu Erdoğan bu hafta ve burada Afrika'daki 54 ülke temsilcisine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli parayla ortak iş yapalım, ülkelerimizi döviz ve kur baskısından kurtaralım dedi. Bu çağrıyı sık sık yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün ülkelere yapıyor. Evet. Bu konuda da birkaç cümle alalım
birkaç
sizden.
Cümle Afrika şöyle söyleyelim. Özelinde. Afrika'da gelecekte Türkiye'nin ticaret potansiyeli artacaktır ki 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine göre 5-10 kat artmış durumda evet. Zaten. Şu an Afrika ile toplam ticaret hacmimiz 20 milyar dolar civarında. Bunun 12 milyar doları bizim ihracatımız, 8 milyar dolar da ithalatımız var.
Evet.
Bütün 53-54 ülkeye 20 milyar dolarlık ticaret hacmi çok küçük bir rakamdır. Yani biz küçük bir gayret sarf ettiğimizde bunu 50 milyar dolara çıkarmak işten bile değildir. Bu nedenle gelecekte potansiyelin en fazla olduğu yerlerden biridir Afrika.
Evet.
Ve bu Afrika ülkeleriyle zaten ihracatımız, ithalatımız birçok ülkeyle birbirine yakın değerde olduğu için milli paralarla bu ticaretin yapılması konusunda, yani Çin'le ve Rusya'yla yapılan yakınlaşma
evet.
ve mutabakat Afrika'yla da olursa bu geleceğin dünyasında dolara vurulmuş en büyük darbe olur diye düşünüyorum.
Peki hocam, böylelikle bu akşamlıkta, bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya bir başka Medeniyet Coğrafyamız programında yeni konularla görüşmek üzere, buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın.